Ayrım 20, Bilge Kadın, Christian Jacques, sayfa 239. 39. Bölüm. Sağ ekip zanaatkarları Panep ve Tuti'nin yolculukları sırasında lokali elden geçirip yenilemişti. Genç dev geleneksel arınma töreninden sonra binaya girdiğinde yere yarı yarıya gömülü iki amforayı, duvarlar ile ve tavanın yeni serpme sıvasını gördü ve hafif tütsü kokusunu içine çekti. Ustabaşı ataları andı, her zamanki koltuğuna oturdu ve kardeşlerinin de oturmalarını istedi. Panep ve Tuti, Cebel el Zeyd'den tanrısal taşın yapılması için vazgeçilmez malzemeleri getirdi diye açıkladı. Kısacası altın evinin gizli eseri sürdürülüp tamamlanabilecek, ışığı yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. Firavun Merneptah'ın ebedi istirahatgahının kazılması ve milyon yıllık tapınağının yapımına başlanmasının zamanı geldi. Sol ekip şefinin de onayıyla onlar ellerindeki işleri bitirirken ben ilk işleri sizlere vermeyi kararlaştırdım. Her zanaatkar birkaç saniye boyunca soluğunu tutmuştu. İşte büyük an nihayet gelip çatmıştı. Mezarın kesin yeri belirlendi mi diye sordu çakal Unes. Firavun önerimizi kabul etti. Olağanüstü işlerde olağanüstü aletler kullanılmalı diye bağırdı, karardı Gao çatlak sesiyle. Gerçekten ihtiyacımız olan her malzemeye kavuşacak mıyız? Mezar katibi söz verdi dedi ustabaşı. Şantiyede ailelerimizden uzak günler geçirmeye mi hazırlanalım? Evet, gücümüzü idareli kullanarak en kısa zamanda iş başı yapabilmemiz için dağdaki geçitte kalmamız gerekecek. Orası köy kadar sevimli bir yer değil. Yapacak bir şeyim yok pay, eserimiz her şeyden önce gelir. Bana kalırsa daha şantiyenin ilk gününden itibaren orada olmam gerekmeyecek dedi kurtarıcı şef biraz küçümsemeyle. İlk günden itibaren bütün sağ ekip şantiyede toplanacak. Böylelikle yeteneklerimiz birleşip büyülü bir güce dönüşecek. Başarılı olmak için böylesi bir güce ihtiyacımız var. Krallar Vadisi'ndeki şantiye ne kadar sürecek diye sordu Neşeli Renupi. Bilmiyorum. Söz konusu olan büyük bir mezar. Büyük Ramses'inki kadar büyük bir mezar. Gözlerimin önünde yıllar boyu sürecek bir çalışma uzanıyor diye omurdandı Somurtkan Karo. En ufak bir kusur bile kabul edilmeyecek öyle değil mi? Nefer gülümsedi. Bana güvenebilirsin. Başkentten haber var mı diye meraklandı cömert Lidya. Yeni bir şey yok dedi ustabaşı. Yine de Merneptah bir kararname yayımlayıp hakikat meydanının görevleri ile sorumluluklarını teyit etti. Demek önümüzde sonsuzluk var diye özetledi Aslan Userhat. Sanki önümüzde sonsuzluk varmış gibi çalışacağız. Ama her anımızın son dakikamız olduğunu da aklımızdan çıkarmayacağız. Her birimizin içinde olan en mükemmel yetenekler bile yeterli olmayacaktır. Bu anıtı yaparken gizeme ihanet etmeden sırrı açıklamamız gerekecek. Panep Firuze'nin evinden çıkarken kurtarıcı Şed'le burun buruna geldi. Yoksa hala aşık mısın? Firuze köyün en güzel kadını değil mi? O güzelliğin sana ilham kaynağı olmasını dilerim. Ama bunun Krallar Vadisi'nde geçireceğin günler için iyi bir hazırlık yöntemi olduğuna emin misin? Dürüst olmak gerekirse bunu hiç düşünmemiştim Şed. İşte bu yüzden hala tehlikeden habersiz bir acemi çaylaksın ya. Ustam olduğunuza göre ne öneriyorsunuz? Benimle atölyeye gel. İki adam yavaş adımlarla köyün ana caddesine girdi. Kurtarıcı Şed her zamankinden çok daha ciddi, çok daha az alaycı görünüyor. Sanki hayatının önemli bir dönemecine hazırlanıyordu. Nil'in yakınında küçük bir kulübeye, bir tarlacığa, yağ testilerini istiflemek için bir sundurmaya, bir hububat deposuna ve bir ağıl birkaç hayvana sahip olduğumu belki biliyorsun. Büyük bir servet değil belki ama rahatça yaşayacak, kendi boyalarımı alacak kadar bir gelir sağlıyor işte. Eğer kabul edersen her şeyimi sana bırakmak istiyorum. Söz konusu bile olamaz. Düşünmeden reddetmenin nedeni ne? Öğrettikleriniz yeter bana, gerisini kendim kazanmak isterim. Önerim sana zaman kazandırabilirdi. Zaman ürkütmüyor beni. Yıpranmaktan çok güçleniyorum zamanla. Üstelik armağanlardan nefret ederim. Herhalde sana rüşvet vermeye çalıştığımı düşünmüyorsun değil mi? Cevabım hayır. Hepsi bu. Servetinizi ailenize bırakın. Bu konuyu da kapatalım. Şed atölyenin kapısını itti. Fırçalar öylesine özenle temizlenmişti ki sanki yepyeni gibi görünüyor, daha önce hiç görülmemiş bir aydınlık çıkarıyorlardı. İp gibi dizilmiş taslaklar da duvarlara dayanmıştı. Kusursuz bir yöntem edin Panep, ama yöntemin bilgiye eşit olacağını sanma sakın. Hayatta bilgi sahibi bir insan olmaktan daha önemli ne var? Bilgi sana biçim ve renklerin büyüsünün kapılarını açar, mesleğin kutsal yanını gösterir. Tek gerçek sevinç kaynağın olur ve doğru olmayı öğretir. Maatı yaşamak, cehaletten bilginliğe geçmek, en önemlisi de yüreği yürekten tanımaktır. Şed bir kırmızı boya topağını eritti, fırçasını boyaya daldırdı, yumuşak bir hareketle bir şahin gözü çizdi. Ne görüyorsun Panep? Bir yırtıcının gözü. Gerçekten görmeyi beceriyor musun? Ressam yardımcısı. Sanatımızın kısır taklitçilere değil, görmeyi bilenlere de ihtiyaç duyduğunu ne zaman öğreneceksin? Göz her yerde, tapınakların duvarlarında, lahitlerde, sütunlarda, kayıklarda. Öte tarafın gözü bizi izlemekten bir saniye bile vazgeçmiyor. Senin de ressam olarak görevin bu bakışı paylaşmak. Ama isteyerek, istiyor musun? Deneyin beni. Öğreneceklerin yüreğini gururla doldurmasın. Bir ulunun olduğu kadar bir hizmetçinin de öğüdünü dinle. Çünkü kimse sanatın sınırlarına varamaz. Küçücük bir çiğ damlasının bile tarlaları zenginleştirdiğini unutma. Gerçekten de öğrenmek istiyor musun Panep? Bir dizi yepyeni dünya tanıyacağını, hiçbir şeyin bir daha eskisi gibi olmayacağını bile bile öğrenmek istiyor musun? Kimse beni korkaklıkla suçlayamayacak. Öyleyse bunu al ve bir daha yanından ayırma. Kurtarıcı Şed boynundaki muskayı çıkarıp Panep'in boynuna taktı. Sembolik olarak dünyanın tüm ölçülerinin gösterildiği setatitten yapılma bir göz. Göz bebeği mercek, gözyaşı kanalı kornea. Bu gözün her bölümü birimin bölümlerine eşittir. Bütün bölümleri toplarsan 63 bölü 64 elde edersin. Geriye kalan 1 bölü 64 de eğer bir gün gerçek bir görebilen olursan, ressam elinin sana göstereceğidir, çünkü görmek yaratmaktır. Panep hayranlık içinde elindeki muskaya bakıyor, bundan böyle onu koruyacak olan minicik şeyden gözlerini ayıramıyordu. Ben hiçbir şey söyleme ve hazırlan. Kurtarıcı Şed atölyeden çıktı. Öğrencisine gözlerinin görmemeye başladığını nasıl söyleyebilirdi ki? Ustabaşı peşinde sağ ekibin zanaatkarları, altın önlüğünü kuşanmış, başına tören peruğunu geçirmiş ve elinde ağır bir tahta anahtar tutan mezar katibinin karşısına gelip durmuştu. Odanın kapısını açmayı ve firavunun aletlerini bize emanet etmeyi kabul ediyor musun? Önce paralayı söyle. Eserin aşkı. Kenhir anahtarla birinci kilit düzeneğini açtı ve anahtarı tersine çevirerek ikincisini etkisizleştirdi. Sonra kapıyı ardına kadar açıp içerideki aletleri gösterdi. Alışılmış boyutta bakırdan yapılmış 500 kalem, 30 büyük yontucu kalemi, yine bakırdan Sina'dan gelme 30 çapa ile 25 keser. Nefer mezar katibine törensel soruyu sormadan önce teker teker inceledi aletleri. Bu hazinenin içinde tanrısal maden de var mı? Ustabaşı, sonsuzluk eserini yaratacak aletleri seçsin. Nefer tanrısal madenden yapılmış bir gönye ile bir düzeç aldı ve zanaatkarların görmeleri için havaya kaldırdı. Kenhir'in gözleri önünde alet dağıtımına başlandı. Herkes uzatılan aleti heyecan ve saygıyla alıyordu. Birden çakal Unes elindeki kalemi yere attı. Bu alet kullanılamaz. Bakın boydan boya yarılmış. Benimki de öyle dedi marangoz Didye dehşetle. Nazara geldik diye haykırdı pişkin somunpay. Mezarı yapmaya başlamak yararsız, korkunç bir başarısızlığa neden olur çünkü. Ne ustabaşının ne de mezar kâtibinin verebileceği hiçbir cevap yoktu. Böylesine sıkı korunan bir odadaki aletleri bozup hırpalamak ancak kem gözün harcıydı. Gidip bilge kadını çağırın dedi kendir sonunda. Bu felaketi sadece o kovabilir. 40. bölüm. Askılı ve dar kırmızı elbiselerini giymiş Hator rahibeleri köyün ana tapınağının önünde toplanmıştı. İçlerinden bazıları tanrıçaya ilahiler okurken bazıları güneşe benzer bir darbuka çalıyor, yedisinin oluşturduğu çemberin ortasında da ışık bilge kadın duruyordu. Sonra rahibelerin teker teker uzaklaşması sırasında uzun ve yoğun bir sessizlik oldu. Lonca üyelerinin karılarından en yaşlısı tapınağın eşiğinde gözüktü. Işık hayatı yarattığında diye girişti sözü, gözleri Nilüfer'in içinde açılan güneşe dönüştü. Gözün suyu toprağa düştüğünde değişip çok güzel bir kadın oldu ve tanrıların altını adını aldı. O kadın güneş, dünyayı aydınlatıyor. Sen bilge kadın onun kızısın. Şimdi soruyorum, bir erkeğin işini yaparak zanaatkarların ustabaşı, loncanın en saygıdeğeri olacak ve kem gözü yenmek için hayatını tehlikeye atacak cesaretin var mı? Hakikat meydanı bana hayat verdi. Hayatımı hakikat meydanına veriyorum. Sen ki mezar kentinin yaşayanısın, bu tapınağa girip kaderinin yüzüne bak. Tören peruğuna takılmış bir Nilüfer'le tereddüt etmeden yürüdü ışık. Granitten bir kaidenin üzerinde tanrı totu temsil eden bir maymun heykeli vardı. Sol elinde de içinde bir papirüs olan bir mahfaza. Kırmızı gözlerini diktiği genç kadın bakışlarını kaçırmadı ve tanrıların iletmek istediği bilgileri almaya çalıştı. Taştan el belgeyi ışığa vermek ister gibi hareket etti sanki. Bilge kadın yere kapandıktan sonra uzandı, papirüsü aldı. ''Benimle gel'' dedi ürkütecek kadar sakin bir kadın sesi. ''Eşiğimden geç!'' Totun maymununun ötesinde ikinci bir taş kaide vardı. Başında aynı madenden yapılmış bir güneş taşıyan altın şahin heykelini, ayağının altında da boynu firavunların aldığını süsleyen madalyon gibi şişik kobrayı seçebilmesi için ışığın gözlerinin loşluğa alışması gerekti. Işık kobranın bakışından atılmaya hazırlandığını anladı, yine de çekilmedi. Tepedeki deneyimini hatırladı. Gözlerini sürüngeninkilerden ayırmadı, sallanışlarını taklit edecekti. Ama canavar hareketsizdi, merakla yaklaştı. Kobra taşa öylesi bir yetenekle oyulmuştu ki canlıya benziyordu. Yine de büyük bir dikkatle başına dokundu ışık. ''Altın madalyonu al'' dedi aynı sakin ses. ''Al ve göğsünün üzerine koy, onunla karanlıktakileri göreceksin.'' Işık tatlı bir sıcaklık çıkaran madalyonu aldı, karanlık oda aydınlandı. Karşısında korkunç maskeler takmış 7 bıçak atıcısı gördü. Maskelere takılmış papirüsler her birinin adını belirtiyordu. Ters yüz, yakıcı, iftiracı, havlayıcı, keskin surat, naracı ve solucan yutucu. Hep birlikte uygun adım ilerliyorlar, bilge kadının çevresini sarıyorlardı. Onları elindeki silahlarla karşı koydu güneş ve papirüsle. 7 iblis gerileyip kayboldu ve yerlerini yüzünde Anubis'in maskesini taşıyan bir törenciye bıraktılar. ''Benimle tanrısal suyun üzerinde yürü'' diye önerdi maskeli. Işık adamın peşine takıldı. Hayatın ilk biçimlerinin görülmeye başlandığı geniş suları andıran gümüş bir zemin üzerinde ilerledi. Anubis bilge kadının ayaklarını yıkadı, sonra ona dirilişin beyaz elbisesini giydirdi. Elbise öylesine sıkıydı ki ışık güçlükle hareket edebiliyordu. Bilge kadını karanlık bir kapının eşiğine götürdü. ''Bu yerde yaşayanların arasında görülen ruhun değişimi gerçekleşir. Şimdi sana soruyorum, Kem gözü kovmakta kullanacağın enerjiye dayanabilecek misin?
Sınavı kabul ediyorum.
Seni uyarıyorum, o enerji seni yok edebilir. Eskiler o enerjiyi yakalayıp tapınaklarda tutmayı başardı. Ama öylesine bir gücü hapsedebilecek çok az ölümlü bedeni vardır. Dayanıp dayanamayacağını bilemeyiz.
Lonca'ya yardım edecek gücü ondan alacağıma göre izin ver, karşısına çıkayım.
O odaya gir bilge kadın, tanrıça yardımcın olsun. Güçlükle ilerleyen ışık, yedi sözcüğüyle dünyayı yaratan Neyit'in heykelinin karşısına geldi. Ustabaşı'nın karısıyla aynı boydaydı ama gözleri canlıydı sanki. Yıldız gibi parıldayarak bir metre kadar önünde duran yabancıya dikilmiş gibiydiler. Heykelin elleri, avuçları göğe dönük bir şekilde bilge kadına uzanmıştı. Birden ellerden fışkıran, yüreğine yönelen iki ışık demeti gördü ışık. Genç kadını sendeleten, dalgalanan iki ışık demeti. Enerji benliğini oluşturan kanallarda dolaşmaya başladı. Ama öylesine yoğun ve yakıcıydı ki daha fazla dayanamayacaktı. Ne var ki sınavı durdurmak Tanrıça'nın işiydi ve bilge kadın bu sınavdan kaçamazdı. Sonuçta kem gözü uzaklaştırabilmek için onun gücünü kuşanmak gerekmeyecek miydi? Kenhir suskun neferden hiçbir şey gizlememişti. Er ya da geç yaşam gücünün Tanrıça'nınkiyle aynı türden olup olmadığını anlamak için Neyit'in karşısına çıkacaktı bilge kadın. Ne var ki genelde uzun tefekkür dönemleriyle bu karşılaşmaya hazırlanılır, aceleyle heykelin karşısına çıkarılmazdı. Biri alet odasına girmeye çalıştı dedi Kenhir nefere. Çalıştı ama başaramadı. Aletlerin bozulmasında kabahatli olan gerçekten de kem gözlü. Eğer etkisi dağılmazsa Firavun'un mezarını kazamazsın.
Neden saraydan bir büyücüye başvurmuyoruz?
Kim başarıya bilge kadından daha yakın olabilir ki? Lonca'nın anası olarak Lonca'yı kurtarmak için gücünün son damlasına kadar boğuşacaktır o. Bundan kimsenin kuşkusu yok Kenhir, ama unutma, bana danışmadan ateşin ortasına gönderdiğiniz kadın benim karım, hayatımın en değerli varlığı. Bunu kabul ediyorum ama görevimdi. Koşullar gerektirdiğinde mezar katibi bireyleri unutup sadece Lonca'yı düşünür. Bizim hepimizin tek kaygısı Firavun'un ebedi istirahatgahını inşa etmek. Kem göz zanaatkarların elini bağladığı sürece hakikat meydana kısır kalacak. Mezar katibi neferin gözünde gerçek anlamını kazandı. O basit bir köy yöneticisi değildi artık. İki ekibin şefi, temel taahhütlerinin bekçisiydi. Kararınız beni endişelendirmiş olsaydı da sizi engellemek aklımın ucundan bile geçmezdi. Bunda da haklı olurdun ustabaşı. Aksini yapsaydın ışık da onaylamazdı seni, biliyorsun. Nefer karısının çok az insanı kaldırabileceği bir güce maruz kaldığı tapınağın kapısına baktı. Onu, gülüşü tatlı, bakışı rahatlatıcı, sevgisi sonsuz o kadının yeniden görebilecek miydi? Firuze ve lekesiz Uhabet beline kırmızı kuşak bağlanmış beyaz elbisesini daha bol bir elbiseyle değiştirmiş, ışığı kollarından tutarak tapınaktan çıktı. Gözleri yarı kapalıydı. İki rahibenin yardımı olmasa ayakta duramayacak gibiydi. Nefer karısının yanına koşmak istedi. Kendin usta başına durdurdu. Biraz bekle. Işığı sindirmesi gerek. Bilge kadın yeni bir gerçeğe doğan bir canlı gibi gözlerini açtı. Birkaç saniye güneşe baktı, dengesini buldu. İki rahibe kollarını bırakıp açıldı. Işık neferi gördü. Ustabaşı bu kez daha fazla dayanamadı. Koşup karısını kollarının arasına aldı.
Öleceğim sandım dedi kadın. Tanrıçanın gücü öyle yoğundu ki yine de beni karanlıklardan kurtardı.
Gel dinlen.
Daha sonra alet odasına gidelim.
Bitkinsin.
Bana verileni gecikmeden iade etmeliyim.
Zanaatkarlar önlerinden geçen bilge kadına umut dolu gözlerle bakıyor, sakin olduğunu görünce az da olsa rahatlıyorlardı. Aletler odanın önünde yere saçılmıştı. Kem gözün yıkıcı öfkesini davet edip daha fazla yıpranmalarına meydan vermemek için kimse dokunmaya cesaret edememişti onlara. Işık odayı arındırıp tüm yıkıcı güçleri uzaklaştırmak için kapıyı kapatıp tütsü yaktırdı. Sonra aletleri teker teker eline aldı. En küçük kusuru olanları bile elinde uzun uzun tuttu. Çatlaklar kapandı. Bakır yepyeniymişçesine parlamaya başladı. Kem göz söndü dedi sonunda. Bundan böyle loncanın çalışmasını engelleyemeyecek. Zanaatkarların alkışlı bağırışları karşısında hayranlık ile aşkın hangisinin daha üstün olduğuna karar veremeyen ustabaşının kollarına sığındı. 20. ayrımın sonu. Sayfa 249.